Ayrım 3. Ana babaların en çok sorduğu soruların cevapları. Dr. Grace Ketterman. Sayfa 22. Bebeklerin yaratılışları. İkinci bebeğim doğduğu andan itibaren ilk çocuğumdan çok farklı özellikler gösteriyor. Bu bana çok ilginç geldi. Normal mi? Kesinlikle çok normal. Aslında çocukların yaratılışlarıyla ilgili araştırmalar vardır. Stella Chess ve Alexander Thomas adlı doktorlar pek çok yeni doğanı incelemiş ve uzun yıllar hayatlarını izlemişlerdir. Bütün bebeklerin 9 kişilik özelliğiyle doğduklarını ve bu özelliklerin de en hafiften en yoğuna kadar bir derecelenme içinde olduğunu saptamışlardır. Bu özellikler şunlardır: aktivite düzeyi, tepkilerin yoğunluk düzeyi, dikkat dağınıklığı, istikrar, tutarlılık, duyarlılık düzeyi, dokunma, koklama, tatma, duyma, konuşma, yaklaşma, kendini çekme, uyum yeteneği, genel ruh hali. Bazı çocuklar doğuştan bu özelliklerin en alt ucunda, bazıları en üst tarafında, çoğunluğu da ortalarda yer alır. Bu özellikleri aklınızda bulundurmak, çocuğunuzu daha iyi anlamanıza ve ona göre karşılık vermenize yardımcı olur. Kendinizin bu özelliklere sahip olma yoğunluğunuz, çocuğunuzun sizde yol açtığı bıkkınlığın derecesini belirler. Eğer siz düşük hareketlilik düzeyine sahip bir insansanız ve çocuğunuz da çok hareketli ise, günün sonunda kendinizi yorgunluktan dağılmış bir durumda bulabilirsiniz. Önemli olan sizin çocuğunuzu olduğu gibi kabul etmeniz, bir yandan mümkün olduğunca uyum gösterirken diğer yandan da ona davranışlarını mümkün olduğu kadar değiştirmeyi öğretmektir. Aynı zamanda bebeğinizi koşulsuz sevmeye de devam edin. Yaygaracı ve uykusuz bebek. 5 aylık bebeğim hiçbir zaman gerçek bir gündüz uykusu uyumuyor. Yarım saat, en fazla 45 dakika uyuyor ve sonra 3 saat uykusuz kalıyor ve yeniden bir yarım saatlik uyku uyuyor. Uyku aralarında da genellikle çok yaygaracı ve yorgun oluyor. Bu durum her gün devam ediyor. Benim için çok yorucu ve yıpratıcı oluyor. Çünkü bir iş yapmak için gerekli zamanı bulamıyorum. Onun daha iyi bir uyku uyumasını nasıl sağlayabilirim? Buradaki problem tam bir kısır döngüye dönüşmüş. Çocuklar yaygara yaptıkça ve ağladıkça anneler daha çok yoruluyor, anne daha da geriliyor ve çocuk annenin gerginliğini hissediyor, daha çok ağlıyor. Bunun nasıl olduğunu kolayca görebilirsiniz. Bu nedenle kendinizi suçlamayın, çünkü oldukça gergin ve uykusuz bir çocuğunuz var. Bebeklerdeki uykusuzluk genellikle bir rahatsızlıktan ya da bizim deyişimizle gaz sancısından kaynaklanıyor. Ya da alışkanlıklar ve gerginlikler uykusuzluğa neden olabiliyor. Böyle çocuklar büyüdükçe biraz hiperaktif olabilirler. İlk önce bebeğin uykusuzluğuna neden olabilecek fiziksel bir neden olup olmadığından emin olun. Eğer bebeğin hazım problemi olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuzun görüşlerine başvurun. Değişik bir formül veya beslenme programındaki bir değişiklik veya bağırsak spazmları için birkaç damla ilaç, böyle zor bebekler için mucizevi bir tedavi olabilir. İkinci olarak kendiniz sakin ve mümkün olduğu kadar mutlu olmaya çalışın. Bebeğe mümkün olduğu kadar sakin bir ortam yaratmaya çalışın. Bebeği devamlı olarak rahat ettirmek, kucağınıza almak ve sallamak zorunda olduğunuz hissine kapılmayın. Eğer onu 5-10 veya 15 dakika rahat ettirebilirseniz bu çok iyi. Ama sonra onu bırakın ve bir süre kendi işlerinizle uğraşın. Eğer hala ağlıyorsa kontrol edin ve onu tekrar rahatlatmaya çalışın. Eğer bebeği bir saat kucağınıza aldığınız halde hala ağlıyorsa siz de gittikçe daha çok gerileceksiniz. Siz biraz ara verirken bırakın o da yatağında biraz ağlasın. Sonra bebek uyuduğu zaman siz de dinlenin, rahat olun. Çünkü emin olun bir süre sonra bebeğiniz ağlamayı kesecek ve birbirinizden zevk alacaksınız. Minik gece adamı. Kızım ve damadım 7 aylık oğulları yüzünden korku içindeler. Her ikisi de çalışıyor. Fakat bebeğin çok tatlı bir bakıcısı var. Yani çok iyi bakılıyor. Gündüz uykuları genellikle çok kısa ama çok sağlıklı ve mutlu bir bebek. Her gece onu yıkadıktan sonra beraberce oynuyorlar. Problem bebeğin gece uykuları. Saat 9 civarında uykuya yatıyor ve bütün gece boyunca daha da artan bir sıklıkla her 2 saatte bir uyanıyor. Doktoru ağlamasına izin vermemizi söylüyor. Devamlı uyanan bir bebeğe ne yapılabilir? Böyle geceler çok zordur. Çözümlere geçmeden önce bebeklerin gece ağlamalarının nedenleri üzerinde duralım. Nedenler. Pek çok neden vardır ve her birinin kontrol edilmesi gerekir. Açlık nedenlerden biridir ve küçük çocuklar yiyecekleri farklı hızlarda sindirirler. Bu nedenle de bazılarının daha sık beslenmeye ihtiyacı vardır. Bir acıları olabilir, kulak ağrısı veya karın ağrısı ya da onları uykudan uyandıran ve gece huzursuz eden herhangi bir ağrı olabilir. Genellikle de buradaki gibi kronik bir problem basit bir alışkanlık olabilir. Bu bebeğin doktoru da bunun bir alışkanlık olduğunu düşünüyor gibi gözüküyor. Herhalde diğer bütün olasılıkları kontrol etmiştir. Bebek fazla yorgun da olabilir. Uzun süreler sert bir şekilde kendisiyle oyun oynanınca bebek gevşemekte zorlanabilir. Fazlasıyla uyarılmıştır ya da ana babalar uykusuzluktan çok yorgun ve sabırsız olabilirler ve bebek de bunu hissedip huzursuz olabilir. Çözüm. Akşamları hareketli oyunlardan sonra rahatlatıcı ve sakin bir zaman yaratın. Uyku saatini bebek tümüyle tükenip bitmeden sağlıklı bir yorgunluğa ve bir sakinliğe ulaşana kadar geciktirin. Odasının karanlık ve sessiz olmasını sağlayın ama düşük sesli ve devamlı bir müzik veya çevredeki sesleri gölgeleyecek tek düze bir ses iyi olur. Sonra bebek yine de uyanır ve ağlarsa veya hemen uykuya dalmazsa doktorun önerisini uygulayın. Ben de bebeğin ağlamasına izin vermenizi tavsiye ediyorum. Ama anne ya da babanın sık sık güven ziyaretleri yapması şartıyla. Eğer onu kucağınıza almadan her 15 dakikada bir yanına gidip kontrol ederseniz ona bir güven duygusu verirsiniz. Kendini terk edilmiş hissetmez. İlk gece yarım saat veya daha fazla ağlayabilir. Bir sonraki gece onun yarısı kadar, daha sonrakinde ise hiç ağlamayabilir. Eğer gün boyunca bebeğe yeterince ilgi gösterirseniz, geceleri kendini ihmal edilmiş ve terk edilmiş hissetmeyecektir. Bebeklere ana babalarının ihtiyaçlarına saygı göstermeyi öğretmeye çok erken dönemlerde başlamalıyız ve bunu yaptığınız için sevinebilirsiniz. Emzirme ve katı yiyecekler. Bu iki bölümlü bir soru. İlk önce emzirmenin yanı sıra katı yiyeceklere ne zaman başlanmasını önerirsiniz? İkinci olarak, düzenli olarak katı yiyeceklere başladıktan sonra daha ne kadar emzirmeye devam etmeliyim? Bu konuda çok farklı tavsiyeler alabilirsiniz ve bunlar da ana babaların kafalarını karıştırmaktadır. Eğer biraz eskilerden bir doktorunuz varsa, katı yiyeceklere büyük bir olasılıkla bebeğiniz 6 veya 8 haftalıkken başlayacaktır. Son yıllarda tıp çevrelerinde katı yiyeceklere çok erken başlandığı görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü gittikçe daha çok çocuğun yiyecek alerjisi olduğunu görüyoruz. Açıkçası benim görüşüm, bebeğin beslenme programına katı yiyecekleri eklemeden önce 4 hatta 6 aylık olmasını beklemenizin akıllıca olacağıdır. Ailenizde yiyecek alerjileri görülmüşse uzun bir süre beklemek çok önemlidir. Katı yiyecekleri nasıl ekleyeceğiniz konusu da çok önemlidir. Ana babalara cazip gelen karışımlardan çok basit yiyeceklerle başlamak gerekir. Bebekler için su ya da anne sütüyle yumuşatılmış pirinç gevreğini öneririm. 3 ila 6 gün sonra küçük bir miktar pirinç gevreğinin üzerine basit ve kolay sindirilebilen bir yiyecek olan muzdan bir miktar koyabilirsiniz. Hemen bütün bebekler onu rahatça hazmeder ve tadını severler. Daha sonra havuç ya da kabak gibi sarı ya da turuncu bir sebze eklemenizi öneririm. Daha sonra da basit bir et, örneğin tavuk eti ekleyerek listenin en başına geri dönebilirsiniz. Önce farklı bir gevrek, sonra meyve, sonra sebze ekleyip çocuğunuz sizin onayladığınız ve belki de onun da onayladığı çeşitlilikte yiyecekler yer hale gelene kadar buna devam edebilirsiniz. Diğer önemli bir konu da bebeğin memeden kesilmesidir. Bazı anneler bebeklerini emzirmeye 1,5-2 sene ya da bebek istediği sürece devam etmeyi tercih ederler. Diğerleri 9 aylıkken ya da bebek dişleriyle ısırmaya başlayınca kesmek gerektiğini düşünürler. bunun özel bir konu olduğunu ve bebeğin ne zaman sütten kesileceğini belirlemeye kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Benim kontrolümdeki çocukların hepsi, benim kendi 3 çocuğum da dahil olmak üzere 7 ila 9. aylar civarında emmeyi bıraktılar. Açık söylemeliyim, biraz hayal kırıklığına uğradım. Emzirmekten çok zevk alıyordum ama onlar daha fazla almadılar. O aylardan sonra çocuklarımı emziremediğim halde biberonlarını her zaman kendim verdim ve bu anlar onları kucağıma alıp okşadığım, sarıldığım ve salladığım anlardı. Bebeğinizin bedenini gözleyin. Çocuğun annesinden veya biberondan emmekten ve bundan aldığı tatminden vazgeçmeye ne zaman hazırsa o zaman bırakmasına izin verin. Çocuğun kendi bedeni ve sistemi doğru zamanı bilir. Bazı çocuklar annelerinden emmeyi bıraktıktan sonra hemen bardağa ya da ağızlıklı bardaklara geçerler. Eğer çok uzun süre beklerseniz çocuk için emme refleksinden vazgeçmesi çok zor olabilir ve emmek bir alışkanlık haline gelebilir. Bebeği kim tutacak? Küçük çocukların bebekleri tutmalarına ve taşımalarına izin verilmeli midir? Başka birisinin çocuğunun sizin bebeğinizi tutmasına izin vermeniz istendiğinde bunu reddetmenin diplomatik bir yolunu önerebilir misiniz? Bebekler oradan oraya taşınabilecek oyuncaklar değildirler ama büyük ilgi ve uyarılmaya ihtiyaç duyarlar. İşte yardımcı olacağına inandığım bazı öneriler. İlk önce en yakın aile üyelerini ele alalım. Bu, annenin bir çocuğu olduğu için bebeğin abileri ve ablaları yok ama pek çok ailenin birden fazla çocuğu var. Diğer kardeşlerin de bebeğe sahip olma duygusunu yaşamaları gerekir. Böylece genellikle ilişkilerini zedeleyen rekabet veya kıskançlık duygularını yaşamazlar. Büyük çocukların bebeği tutmalarına ve beraber oynamalarına izin verilmesini, hatta buna teşvik edilmelerini tavsiye ediyorum. Eğer abi ya da abla küçükse 2 veya 3 yaşlarında, ana babaların sürekli yanında olup bebeğin başını destekleme ve bebeği nasıl tutacağı ve nasıl oynayacağı konusunda abi ya da ablaya yardımcı olmaları gerekir. Daha büyük çocuklar bunu çok çabuk öğrenirler ve yeni bir bebeğin sorumluluğunun onlara verilmesi çocuk bakımı konusunda çok öğretici olur. Ailenin dışındaki çocuklar daha farklı bir problemdir. Çünkü onların genel sağlık ve temizlik durumlarını ve çocuklarla deneyimlerini bilemezsiniz. Dışarıdan olan çocuklara, hatta yetişkinlere yol gösterici ve yönlendirici bazı sözler söyleyebilirsiniz. Eğer başkalarının çocuğunuzu almasından rahatsız oluyorsanız, bebeğinizi kollarınızda sıkıca tutarak bebeğinize dokunmak isteyip istemediklerini sorabilirsiniz. Küçük çocuklara bebeklerin eline nasıl dokunacaklarını veya bebeğin başını nasıl okşayacaklarını gösterebilir ve bebeği tehlikeli bir şekilde kucaklamadan da onu hissedebileceklerini öğretebilirsiniz. Yetişkinlere şöyle bazı sözler söyleyebilirsiniz. Umarım bebeğimizi seversiniz ama onu o kadar uzun bir zamandır bekliyoruz ki şu anda diğer insanların onu kucaklaması beni biraz rahatsız ediyor. Sallayarak uyutma. Şimdi 8 aylık olan ikiz oğullarım çok iyi huylu ve bakımı kolay bebekler. Oldukça güvenli gözüküyorlar. Geçmişte onları hem gündüz hem de gece uykularında sallamayı ve ninni söylemeyi alışkanlık haline getirdim. Arkadaşlarımın çoğu onları yataklarına koyup ağlayarak uyumalarına izin vermem gerektiğini söylüyor. Bunu 2 haftadır deniyorum. Ama ikisi de çok sızlanan ve uzun süreler ağlayan çocuklar oldular. Yardımınıza ihtiyacım var. Doğru şeyi yaptığımı bilmek beni çok rahatlatacak. Bence çocuklarını uyumadan önce sallayan bu anne ve baba en doğrusunu yapıyorlar. İlk 1 ya da 1,5 yıl boyunca bebeklerin gece uykusuna yatmadan önce kucaklanma, okşanma ve sallanmaya ihtiyacı vardır. Bu yaştaki çocuklar konuşamazlar. Bu nedenle de ihtiyaçlarını ifade edebilmek için ağlarlar ya da sızlanırlar. Bu sızlanmalarla ihtiyaçlarının karşılanmadığını ana babalarına iletmeye çalışırlar. Bu bebekler pek şımarmışlar gibi gelmiyor bana. Gerçekten şımarmış olan bir bebeğe daha farklı bir tavır gerekir. Böyle bir bebeği yatağına koyup ağlamasına izin vermeli ve güven duygusunu sağlamak için birkaç dakikada bir kontrol etmelidir. Ama bu örnekteki bebeklerin annelerine ihtiyacı var gibi gözüküyor. Yatak zamanı boyunca sürdürülecek bu sevme ve okşama süreci biraz yorucu da olsa bebeklerin annelerini aradıkları açıkça görülüyor. Babanın güçlü kolları da bebekleri rahatlatır, uyku zamanında yapılması gerekenlere o da istekle eşit katkıda bulunabilir. Parmak emme. Hastaneden eve geldiğinden beri parmağını emen 6 aylık bir kızım var. Sancılı bir bebekti ve onu tek sakinleştiren şey parmağıydı. İnsanlar eline eldiven geçirmemi söylüyorlar ama bir bebeğin parmağını emmesinde nasıl bir kötülük olabilir? Bu yüzyıllardır süren bir problem. Parmak emen çocukları olan ana babalar genellikle çocuğun dişleriyle ilgili endişe duyarlar. Ama dişlerle ilgili bu endişeler artık geçerli değil. Danıştığım diş hekimleri de parmağını emen çocuklar konusunda daimi dişler çıkana kadar endişelenilmemesini, dişler çıkarken de çocuğun çıkmakta olan dişi geriye doğru itebileceği problemi dışında bir sorun olmadığını söylediler. Ama ana babalar bu konuda endişelenmeye devam edecekleri için bazı önerilerde bulunacağım. Parmak emmeyi en baştan engellemek, sonradan tedavi etmekten çok daha kolaydır. Eğer bu anneye verilen eldiven takma önerisini hastaneden eve geldiğinde deneseydi işe yarardı. Bazı bebek tulumlarının da bebeğin ellerini kapatacak şekilde yapılmış uzun manşetleri oluyor. Benim deneyimlerime göre emzikler parmak emmeyi önlemenin iyi bir yolu. Parmağın aksine çocuğun ihtiyacı kalmadığı zaman onu atabilirsiniz. Eğer bir bebek parmağına hiç başlamamışsa sonradan onu özlemeyecektir. Ama çocuk gazlı ve huzursuz bir bebekse ağzındaki o küçük parmağın sağladığı huzur ve güvene ihtiyacı vardır. Açık söylemek gerekirse ben de bu anneye katılıyorum ve parmak emmede bir kötülük olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer bir problem varsa belki de anneniz ya da teyzeniz çocuğa parmak emmeyi bıraktırmanızı söylemektedirler. Aşağıdaki görüşleri deneyebilirsiniz. 1. Bebek beslenirken uzun süre emmesine fırsat verin ve böylece parmağını emmeye gerek görmeden uykuya dalacaktır. 2. Bu aşamada 6 aylık bebeğin elinde tutabileceği, hem de onu oyalayacak hem de ağzına sokup çiğneyebileceği çok güvenli oyuncaklar vardır. Bunların bebeğin boğazına kaçabilecek ya da ağzında çok gerilere kadar sokacağı oyuncaklar olmamasına dikkat edin. Bebeğin artan ilgisini kendi bedeninden farklı nesnelere çekmeye çalışın. Müzikli veya hareket eden oyuncaklar bebeği eğlendirebilir ve ellerini ağzına götüreceğine bu oyuncakları yakalamak için kullanmaya çalışabilir. 3. Çocuğunuzla oynayın ve ellerini parmak emmekten daha farklı işler için kullanmayı öğretin. 4. Eğer bebek alırsa emzik deneyin. Daha önce de söylediğim gibi emziği çocuktan almak mümkün olmasına rağmen her zaman elinin altında olan parmağından uzaklaştırmak imkansızdır. Gazını çıkarmalı mı, çıkarmamalı mı? 3 aylık olan oğlumuz büyüdükçe daha çok kusuyor. Bunu engellemek için onun gazını daha sık mı çıkarmamız gerekiyor yoksa büyüdükçe daha çok kusması doğal mı? Bazı çocuklarda doğrudan midelerine açılan bir geçiş vardır. Bebek daha hareketlenip, kıpırdanıp tekmeler atmaya başladıkça midesindekileri sıkıştırır ve sonra da kusar. Bu pek ciddi bir şey değildir ve kilo artışını engelleyecek miktarlarda kusma durumu çok seyrek olur. Ama ana babalar için bu çok rahatsız edici bir durumdur. Ciddi kusmalarda gaz çıkarmanın pek bir yararı olmaz. Gaz kabarcıklarını çıkarmak ve küçük dolu bir mideyi rahatlatmak kusmanın bir kısmını engelleyebilir ama tümüyle durduramaz. Bebek daha da büyüyüp hareketlendikçe midesinin üzerinde çırpınmaya başlar ve problem daha da kötüye gidebilir. Ama bebek ayaklanıp yürümeye başlayınca problem çok kısa bir sürede yok olur. O zamana kadar kullanabileceğiniz bazı öneriler. Bebeğin boynunda geniş cepli önlükler bulundurun. Böyle önlükler kusmukların çoğunu toplar ve kolayca değiştirilebilir. Sizi de bebeğin bütün giysilerini yıkama derdinden kurtarır. Sabırlı olun. Belki de size söylemem gereken en önemli şey budur. Bebeğiniz bunu bilerek yapmamaktadır. Bebeğin yatağında başını koyduğu tarafı yükseltmeyi deneyin. Bir süre önce bir bebeğin kusmaları o kadar ciddi boyutlardaydı ki onun kilo kaybını engelleyebilmek için ana babası yatağını yükselttiler. Bebeğin karyolasının baş tarafını yükseltmek için ayaklara tam oturan tahta bloklar kullandılar. Yer çekimi bebeğin çok fazla kusmasını engelliyordu. Bazı yataklar bu tür bir ayarlamayı yapabileceğiniz donanıma sahiptir. Böyle yataklarda sadece baş tarafın ayaklarını daha yükseltmeniz gerekir. Eğer çocuğunuzun problemi ciddi boyutlardaysa doktorunuza danışın. Ama ben bugüne kadar hiçbir yuva çocuğunun kustuğunu görmedim. Siz ve çocuğunuz bu rahatsız edici alışkanlıktan kurtulacaksınız. Erken yürüyenler. Bir arkadaşımın bebeği hiç emeklemeden bir yürütecin yardımıyla doğrudan yürümeye başladı. Bu tavsiye edilen bir şey mi? Bazı öğrenme güçlüğü içindeki çocukların emeklemeden doğrudan yürümeye başladıkları bilinmektedir. Bugün bebeğin emeklemesinin onun motor ve nörolojik gelişimi için gerekli temel bir aşama olduğuna inananlar var. Eğer çocuğunuz emeklemeden yürümeye çalışıyorsa siz müdahale edebilirsiniz. Yere onun yanına çökün ve onunla birlikte emeklemeye çalışın. Bu yalnız eğlenceli olmakla kalmaz, hem de sonraki öğrenme becerileri üzerinde önemli etkileri olduğu görülen bedensel gelişimini sağlar. Tuvalet eğitimi. Lütfen bana tuvalet eğitimi ile ilgili önerilerinizi tekrarlar mısınız? Böyle bir deneyimden geçeli bir süre oldu ve ne yapmam gerektiğini hatırlamak için yardıma ihtiyacım var. İster bir, ister bir düzine çocuğunuz olsun, tuvalet eğitimiyle her karşılaştığınızda yepyeni bir zorlukla karşılaşmış gibi olursunuz. Bu konuda pek çok mektup alıyorum ve bu anne için önerilerimi tekrarlamaktan memnuniyet duyacağım. Ana babalara telaşa ve endişeye kapılmamalarını öneririm. Bu fiziksel beceriyi kazanmayı başaramayanlar sadece ciddi nörolojik eksikliği olanlardır ve tuvalet eğitimindeki problemlerin çoğu aşırı endişeli ana babalardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden gevşeyin. Çocuğunuzun başlamaya hazır olup olmadığını gözleyin. Başka birisinden gelen keyfi bir öneriye kanıp artık 2 yaşına geldi tuvalet eğitimine başlamalı diye düşünmeyin. Bu işe yaramaz. Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren belli işaretler vardır. Bunlar 1. Çocuğunuz 1 saatten uzun aralıklarla kuru kalıyor, gündüz uykusundan veya sabah uykusundan kuru kalkıyorsa çocuğunuz artık lazımlık kullanmaya hazır olduğunun farkında demektir. 2. Çocuğunuz idrar sisteminin farkında olduğunu gösteriyor, örneğin çişini yaparken bezine bakıyorsa. Çocuğunuz bu işaretleri gösterdiğinde onu eğitmeye başlayın. Onu lazımlığa oturtun. Küçük bir lazımlık kullanmanızı öneririm. Tuvalete takılanları değil. Küçük bir çocuk için küçük bir şeyin üzerinde oturmak daha güvenlidir. Çocuk lazımlıkta otururken banyodaki musluğu açın, çocuğa bir bardak su verin, hatta bir miktar ılık suyu çocuğun jenital bölgesinin üzerine dökün. Genellikle bu çişin akmaya başlamasını sağlar ve çocuk başarısına çok şaşırır. Siz de çok sevinirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa birkaç dakika bekleyin ve tekrar denemesini sağlayın. Ama çocuğu lazımlığın üzerinde yorulmasına neden olacak kadar çok oturtmayın. Kalkmasına izin verin, eşofman altı giydirin veya hiçbir şey giymeden öylece dolaştırın ve kısa bir süre sonra tekrar deneyin. Eğer vaktiniz varsa ve gerçekten istiyorsanız bütün gününüzü banyoda geçirebilirsiniz. Çocuğun orada normal olarak oynamasına ve koşmasına izin verin ve çiş yapmaya başladığı anda onu yakalayın. Lazımlık çok yakında olduğu için çabucak olayı kavrayacaktır. Pek çok ana baba bu yöntemin kendi çocuklarında gerçekten işe yaradığını söylemişlerdir. Eğer harcayacak bütün bir gününüz yoksa sabırlı olun. Çocuğunuzu bezle değil bir eşofman altı ile dolaştırın. Bu ona farklı bir his verir ve çişini altına bırakmaktansa banyoda halletmesi gerektiğini hatırlatır. Her şeyden önce aşağılama ve cezadan kaçının. Çocuk hazır olduğu zaman tuvaleti kullanacaktır. Ama önce yapamayacak kadar gergin, öfkeli veya korkmuş olmamalıdır. Başardığı zaman onu içtenlikle övün. Eğer bir hafta ya da 10 gün içinde hiçbir başarı gösteremezse biraz daha büyüyene kadar tuvalet eğitimini erteleyin. Bebeğiniz tuvalet eğitimini sabır ve sevgiyle kazanacaktır. Tatil ve bebek. Bizim en büyük mutluluğumuz olan 7 aylık bir kızımız var. Bu ayın sonunda kızımız 7,5 aylık olduğu zaman bir haftalık bir yolculuk planlıyoruz. Kesin olmamakla birlikte kızımızı 2 gün veya 6 günlük bölümlerle büyük anne ve babalarıyla bırakmayı düşünüyoruz. Onu büyük anne ve babalarıyla bıraktığımızda arkamızdan hiç ağlamıyor ama yine de onu bırakmak konusunda kararsızız. Genç ana babalara ara sıra uzaklaşmalarını her zaman öneriyorum. Çocuğunuza verebileceğiniz en değerli hediye birbirinizi sevmeniz ve karı koca olarak aranızdaki duygusallığı canlı tutmaktır. O yalnız geçireceğiniz zamanların ne kadar değerli olduğunu bilirim. Ama kızınızın yaşında sadece 7 aylık uzun bir yolculuğa karşıyım. Çocuk büyük anne ve babalarıyla geçireceği birkaç saat veya bir ya da iki günden çok hoşlanabilir. Ama onun yaşındaki bir bebek için bir hafta çok uzun bir süre. Bir yaşın altındaki çocukların ana babalarından bir hafta süreyle ayrı kaldıklarında bunalıma girdiklerini ve terk edilme duygusuna kapıldıklarını gösteren araştırmalar yapılmıştır. 18 aydan sonra zararın çok daha az olduğu, çünkü çocuğun insanların gittiklerini ve geri geldiklerini artık anlayabildiğini görüyoruz. Daha da büyük bir çocuk ana babanın gitmesini kabul eder ve rahatça yaşamını sürdürebilir. Belki de bu önemli ilk yıl boyunca bütün bir hafta veya 8 günlük bir yolculuktansa uzun bir hafta sonu tatili organize edebilirsiniz. Ancak eğer yine de gitmeye karar verirseniz veya başka bir seçeneğiniz yoksa size bazı tavsiyelerde bulunabilirim. Yolculuğunuza çıkmadan önce küçük bebeğin bir ya da iki geceyi büyük anne ve babalarında geçirmesini sağlayın. Onu alıp evine geri getirmeniz ona terk edilmediğini ve sizin geri geleceğinizi öğretebilir. Umarım böylece çocuk büyük anne ve babalarıyla daha uzun zamanlar kaldığında bunu endişelenmeden atlatabilir. Nitelikli zaman. Bir ana baba bebeğiyle veya daha büyük çocuğuyla bir gün içinde ne kadar zaman geçirmelidir? Nitelikli bir zaman geçirmekten söz ediyorum. Ana babalar çocuklarıyla birlikte oldukları zamanın çok mu yoksa az mı olduğuna nasıl karar verebilirler? Bu çok geçerli bir kaygı. Çünkü ana babalar, özellikle de evin dışında bir işte çalışmayanlar, bazen kendilerini kapana kısılmış olarak hissederler ve uzaklaşmak isterler. Ana babaların çoğu kendilerini gergin ve bıkkın hissetmedikleri sürece çocuklarıyla mümkün olduğu kadar çok zaman geçirebilirler. Ana baba ve çocuk birbirlerinden sıkıldıklarında veya keyifleri kaçtığında ana baba biraz uzaklaşıp bir şekilde özgürlüğünü yaşar ve gevşerse çok iyi olur. Bu ana baba geri döndüğünde gerçekten çocuğundan çok zevk alır. Eğer çocuk çok bağımlı ve mızmız veya çok şımarık olduysa o zaman ana babalar ona çok fazla veriyorlar ve bütün dünyalarını onun etrafında kurmuşlar demektir. Eğer çocuk çok yapışkan olduysa ve çok korkuyorsa ya da çok çekingen ve duygusal olarak soğuk davranıyorsa o zaman ana baba onunla çok az zaman geçiriyor demektir. Daha büyük bir çocukta yatak ıslatmaya, parmak emmeye veya diğer bazı bebeklik alışkanlıklarına geri dönüş olması, ana babanın çocuğa verdikleri zamanda veya zamanın niteliğinde eksiklikler olduğunu gösterir. Nitelikli zaman nedir? Belki bu sorunun cevabı bu anneye de yardımcı olabilir. Bence nitelikli zaman çocuğu gevşetmeye ve eğlendirmeye yönelik olan zamandır. Beraberce mutlu bir şekilde oynamak, onun ihtiyaçlarını karşılamak, öğretmek ve yönlendirmek, sevip okşamak, beraberce konuşup gülmek. Bunlar mutlu ana babaların ve uyumlu çocukların zevk aldıkları şeylerdir. Nitelikli zaman doğru öncelikler seçilerek özgürce verilen zamandır. Belki derli toplu bir ev çok zamanınızı almaz ama derinlemesine temizlenmiş bir ev çok zamanınızı alır ve o bekleyebilir. Çok uğraştırmayan normal yemekler hazırlamak çocuğunuzla geçireceğiniz eğlenceli zamanı artırabilir. Çocuğunuzla geçirdiğiniz kaliteli ve eğlenceli zamanın o büyüdükçe artacağını umuyorum. Çalışan ana babalar arttıkça belki ihtiyaç, belki de arzu duydukları için ana babalar evin dışında geçirdikleri zamanı nitelikli zaman kavramı ile telafi etmeye çalışmaktadırlar. Örneğin çalışan annelere çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niceliğinin değil niteliğinin önemli olduğu söylenmektedir. Burton White'ın Hayatımın İlk 3 Yılı isimli araştırması, en azından 3 yaşına kadar zamanlarının büyük bir kısmını biyolojik ana babalarıyla birlikte geçiren bebeklerin her şeyin en iyisini yaptıklarını ortaya koymaktadır. Çocuğunuz birkaç dakika kendini oyalayabiliyorsa bunu yapmasına izin verin. Siz bir iş yaparken onu yanınıza alın, onunla konuşun, gülümseyin ve ara sıra ona dokunun. Bu tür davranışlar sizin yoğun ilginizi dengeleyerek onun sağlıklı bir şekilde kendini eğlendirmesini sağlar. Eğer evin dışında çalışıyorsanız evdeki işlerinizi en aza indirgeyip zamanınızın çoğunu mümkün olduğunca çocuklarınızla birlikte geçirmeyi unutmayın. Karşılıklı her iki tarafı da eğlendirecek oyunlar bulun, beraber oynayın ve gülün, onlara bir şeyler öğretin ve eğitin. Çok kısa bir süre sonra bağımsızlıklarını kazanacaklar. O zaman evi temizleyebilir, kariyerinizi hızlandırabilir veya istediğinizi yapabilirsiniz. Güvenlik battaniyesi. 7 aylık kızımla ilgili bir sorun var. 3 aylıkken birisi ona ipeksi bir kumaştan yapılmış çok yumuşak bir battaniye verdi. Onu o kadar çok sevdi ki artık onsuz uyumuyor. Mutlaka kafasının üzerinde durması gerekiyor. Bu normal mi, yoksa onu battaniyeye daha fazla bağlanmaktan vazgeçirmeli miyim? Aslında bu bebeğin iyi bir arkadaşı var. Çünkü çocukların çoğu bir şekilde bir güvenlik battaniyesine bağlanırlar. Çocukların nesne devamlılığına ihtiyaçları vardır. Yani bazı şeylerin her gün kesinlikle ve hiç değişmeden aynı kalmasına ihtiyaçları vardır. Çocukların güven duygularını ve ihtiyaçlarını sağlayan şey bu aynılıktır. Güvenlik battaniyesi sözcüğü de buradan gelmektedir. Çocuklar alıcı sinirlerden oluşan küçük bir yığın gibidirler. Çevrelerinden her türlü uyarıcıyı alırlar. Onların sinir uçlarını uyaran her türlü şeye karşı aşırı duyarlıdırlar ve küçük bebeklerde dokunma duyusu özellikle çok önemlidir. Koku, görme ve duyma da önemlidir. Çocuklar büyüdükçe ve dış dünyalarıyla ilgilenmeye başladıkça nesnelere ve kendi bedenlerine, örneğin parmaklarına, güvenlik battaniyelerine ve oyuncak ayılarına gösterdikleri düşkünlükten vazgeçerler. Böyle nesneleri çok erkenden çocuktan uzaklaştırmak veya bu konuda çok endişelenmek sadece güvensizlik yaratır ve bu da çocuk tarafından vızıldanma, ağlama ve sinirli alışkanlıklar şeklinde ifade edilir. Bu çocuğun o battaniyeyi almasına izin verilmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta çocuğunuzun gerçekten ihtiyacı olan süre boyunca onun yanında kalması için o battaniyeye çok iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Zamanla tabii ki ondan vazgeçmesini sağlamalısınız. Bazen battaniyeyi yıkamak için ondan uzaklaştırmanız gerekecektir. Çünkü zamanla bu tip çok kullanılan şeyler çok kirlenebilir. Çocuğun sevdiği battaniyenin yerine ona benzeyen ipeksi yumuşaklıkta yeni bir battaniye almanızı öneririm. Belli bir tanesine bağlanmaması için başka battaniyeleri de almasını sağlayın. Bu bebek daha sadece 7 aylık olduğuna göre o nesneyi kullanması için yeterince uzun zamanı olacaktır. Bu anne de eğer bir tane daha benzer battaniye almazsa bebeğin ihtiyacını karşılayamadığı zor durumlarda kalabilir. Eğer battaniye büyükse anne onu 2 ya da 3 parçaya ayırabilir. Çünkü böylece biri kaybolduğunda her zaman yedek bir tane daha olacaktır. Ayrıca küçük bebekler battaniyeye dolanabilirler ve eğer yüzleri kapalı kalırsa boğulabilirler. Bu nedenle eğer bebeğinizin büyük bir battaniyesi varsa onu yüzüne çekmediğinden emin olun. Bir gün battaniye lime lime olup parçalanabilir. Eğer çocuğunuz 12 ila 18 aylık ya da daha büyükse bunun olmasına izin verin. Battaniyenin yerine kendiniz geçin. Sizin okşamalarınız bu kaybı en az üzüntüyle atlatmasına yardımcı olacaktır. Hem siz hem de çocuğunuz zamanı geldiğinde güvenlik battaniyesinden ayrılma problemini de atlatacaksınız. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 36.